Ayrım 15.
Sayfa 167. Bir yandan bunları başarırken, bir yandan da uluslararası basın enstitüsünde sözü geçen bir yönetici oldu. Bütün bunları yukarıda da söylediğim gibi, hızlı zekasının sağladığı uyum ve rahatlıkla yaptı. Gazetecilik için yaratılmış ve bu mesleği seçerek onun doruğuna yükselmişti. Bundan ötürü mutluydu. Sıcak bir yuvası, ince bir eşi, güzel çocukları vardı. Bundan ötürü de mutluydu. Yüzünde başarının aylası vardı. Bunu özenle saklamasına karşın. O yoğun ve çalışkan yaşamın en umulmaz bir anında 5 kuruşun bu yaşama son verdi. Evet, gerçekten ölümün yaşı yok. Bazen bir hastalık halinde, bazen de hiç habersiz gelir. Bir ani bitiş, bir kaza, bir cinayet halinde. Biz yaştakilerin buna alışmış, bunu kanıksamış olmaları gerek. Ama öyle olduğu halde bazı ölümler insanı yine de şaşkına çeviriyor. Abdi İpekçi hakkında idi ekli bir yazı yazmak bana çok zor geliyor. Adının imlasını değiştiren adam. Bir ülkede aydınlar çok mu az, o ülkede aydınlara çok iş düşer. Hem de bir iş değil, çok işler düşer. Yeni Delhi'de Asya Afrika Yazarlar Kongresi'nde tanıdığım Afrikalı yazar ve ozanların çoğu aynı zamanda mühendis, ziraatçı, devlet adamı, bazen de hepsi birdendiler. Ne uzağa gidiyoruz. Tanzimat ürünü Namık Kemallerimiz, İbrahim Şinasilerimiz, Ziya Paşalarımız hem şair, hem yazar, hem gazeteci, hem oyun yazarı, hem tarihçi, hem romancı, hem eleştirmen, hem politikacı değil miydiler? Değil onlar, 20. yüzyıl başı aydınlarımızın pek çoğu da bu çok yanlılıktan, daha doğrusu dağınıklıktan kurtulamadılar. Geçen kuşak aydınları içinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu, çok yanlılık bakımından büsbütün ayrı bir yer tutardı. Daha çok terbiyeci İsmail Hakkı diye bellenmesine karşın, ilkin Darülfünun'da tabiyi okumuştu. Hattatlığı vardı, ilk hocalığı Hüsnü Hat hocalığıydı. Ancak Paris dönüşü pedagojiye yöneldi. Darül Muallim'inde, Darül Muallimat'ta, Darülfünun'da resim, el işleri, pedagoji, ahlak, bediyat, içtimaiyat, ruhiyat, ilahiyat dersleri verdi. Deyime bir hatipti, güzel yazı yazıyordu. Roman yazdı, tiyatro oyunları yazdı, modern Karagöz metinleri yazdı. Türk Dil Kurumu'nda terim kolu başkanlığı yaptı. Türkiye Doğru sloganı ile tüm sanat dallarına yeni bir program çizmek isteyen bir kuramcı yanı da vardı. Rektörlük yaptı, bebusluk yaptı. Kısacası atılgan yaratılışı gereği çok alanlarda at oynattı. Hep de gerçek bir yurtseverlikle, en büyük iyi niyetlerle. Sanırım yaşamının en büyük düş kırıklığı 1933'te Profesör May'ın başlattığı üniversite reformunda kadro dışı bırakılması olmuştu. Çok da duygulu ve alıngan bir insan olmasına karşın saygınlığını zedeleyen bu icraat karşısında küsmedi, kenara çekilmedi. Yeni bir hızla yeni adamı çıkarmaya başladı. Bu dergi o dönemde eğitim ve kültür alanında bir boşluğu dolduruyor, kurucusunun inançlı önerileri çok aydını heyecanlandırıyordu. Darül Muallim'inde. Ben İsmail Hakkı ve Selim Sırrı Beyleri ilk olarak Darül Muallim'ine bağlı tatbikat okulu öğrencisiyken daha 7 yaşımda beri görür, bilir, tanırdım. Darül Muallim'in başta Satı Bey olduğu halde, o dönemin en idealist eğitimcilerini ve başta Besim Darkot olmak üzere o dönemin en yetenekli öğrencilerini toplamış, yurdun en seçkin bir eğitim müessesesiydi. Yıllar geçti, İsmail Hakkı Bey'in dergilerde, gazetelerde Bergson diyor ki, Durkheim diyor ki, balonlu karikatürlerini görür olduk. Bunlarla biri filozof, öbürü sosyolog, bu iki düşünürün etkisi altında kaldığı ima edilmek istenmekteydi. İsmail Hakkı Bey'in etkisi altında kaldığı düşünürler yalnız bunlar değildi. Rousseau başta olmak üzere Gustave Le Bon, Ziya Gökalp, eğitimcilerden ise Froebel ve Pestalozzi ilk akla gelenlerdi. Denebilir ki onun bilimsel olmaktan çok duygusal ve coşkulu mizacı, bütün bu çeşitli kaynaklardan edindiklerini kendi yerel verileriyle karıştırıp kendininmişcesine, cesine de ne demek, düpedüz kendinin olan bir sihirli senteze varırdı. Bir konuşma ustası. Üstad'la şahsen tanışmak 1950'lerde nasip oldu. Tanıdıktan sonra onu daha da sevdim. Ağzına baktırır deyiminin somut örneğini onun konuşmaları verirdi. Her sohbeti esprili, öğretici ve yine gençliğindeki gibi iddiacıydı. Uzun boylu, bükülmez kameti, uzağa romantik bakışları ve bazen kısıp bazen gürleştirdiği sesi, bazen yavaşlatıp bazen hızlandırdığı, bazen yumuşatıp duygusallaştırdığı, bazen de çelik gibi bilimsel bir kesinlikle verdiği ses vurgulamaları ile sizi çağrışımdan çağrışıma, bazen de konudan çıkarıp başka konulara götürürdü. Türk Dil Kurumu'nun yönetim kurulu toplantılarını iple çekerdim. Kurumun ivedi sorunları içinde toplantı gündeminin disiplininden, bazen dikkatler onun bir gedikten yararlanıp yaptığı gündemle hiç ilişkisi olmayan nefis saptamalarını yarım saat, bir saat boyu zevkle dinlerdi. Bu monologlar sırasında sık sık bilmezden gelip kendi kendine sorular sorup sonra yine kendi yanıtladığı bir olay karşısında önce dışarıdan bir çocuksu hayranlık sayhası atıp ondan sonra onun olgun açıklamasına giriştiği çok olurdu. Dedim ya, bilim adamı olmaktan çok estetti, artisti, duygu dolu bir idealisti, tam bir yurtseverdi, Türkseverdi. Hep Türk'e doğru. Sağlığında bir konuşmamızı banda almıştım. O öldüğü gün karşısına geçip bu bandı dinledim. Kimlik kağıdındaki yaşından en az 30 yaş daha genç sesiyle, bakın Türk temaşa geleneğinin tulaat ustalarını nasıl tanımlıyor. Türkler, Türk münevverleri değil ama Türk oğlu Türk kalmış ümmileri kastediyorum, Şarlo'ya gülmezler, sadece acırlar. Türk kime güler? Abdi'ye güler, Hamdi'ye güler, Dümbüllü'ye güler. Niçin? Çünkü komik anlayışı sarıldığı gibi uluslararası, evrensel bir anlayış değildir. Ulusal bir anlayıştır. Türk'ün komik dediği, Fransız'ın, İngiliz'in, Alman'ın, Rus'un komik dediği değildir. Kendine özgüdür. Ya Rabbim, bu komiği şehirler mucizelerle dolu. Söylerken çiğnemiyor, burnundan konuşmuyor. Kim onlar gibi Türkçeyi güzel söylüyor? Bunlar Frank gibi değil, Türk gibi konuşuyorlar, kımıldıyorlar, tepki gösteriyorlar. Türkiye doğruluk, kendimize özgülük, geleneksel kaynaklarımıza saygılılık, her sohbetinden, her makalesinden çıkan ana kuram olurdu. İsmail Hakkı Baltacıoğlu uzun yaşadı, yoğun yaşadı, gönlünce yaşadı. Yorulma bilmez bir atılganlıkla çok alanda doğru bildiğini savundu, topluma açıkladı. Unutulmayacak renkli insanlarımızdan, sayısı gittikçe azalan duygusal idealistlerden biriydi. Zoraki diplomat, gerçek romancı. Kalabalıkların yazarlar hakkındaki çağrışımları çoğu zaman üstün körü bazı yaftalamalara dayanır. Yakup Kadri'yi çoğu kimsenin Nur Baba'nın yazarı, Erenlerin Bağından'ın Nasiri olarak belleyişi bundandır. Daha yeni kuşaklar bir roman yarışmasında Sinekli Bakkal'ın hemen arkasından ikinci olan Yaban ile anımsarlar onu. Bu roman bir ara Refik Halid'in memleket hikayeleriyle birlikte Anadolu gerçeğine yönelmiş bir edebiyatın haklı olarak en güçlü yapıtlarından biri sayıla gelmiştir. Yakup Kadri ismi benim belleğime de adı geçen yapıtlarıyla girmiştir önce. Çocuk yaştayken elime geçeni okurdum. Bir gün onun Bir Serencam adlı kitabına uzanmıştım ki dayım, Yakup Kadri Bey ağır bir yazardır, onu büyüyünce anlayabilirsin demişti. Büyüdük, anlayacak yaşa geldik, güç anlaşılacak bir yanı bulunmadığını ama öbürlerine görecelikle belli bir ağırlığı ve yoğunluğu olduğunu gördük, öğrendik, saydık. Kendini ilk olarak 1930'da büyük babamın matbaasında bir kitabını bastırırken tanımıştım. Daha sonra lütfedip bizi dostluğuna kabul ettiği, meslektaş saydığı bir dönem başladı. Seyrek ama candan görüştük. Üstad ayrıca Profesör Tevfik Sağlam'ın ve Profesör Hamit Nafiz Pamir'in de oyun arkadaşıydı. O vesileyle de faaliyetlerini, çeşitli siyasi olaylar karşısındaki tepki ve düşüncelerini dolaylı da olsa izleyebiliyordum. Pirandelleyen bir oyun tasarısı. Sanırsam 1958'lerde ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdıydı. Konusunu sayın eşinin verdiği bu oyunun dramatik çatısını ben kuracaktım. Kişileri canlandırma işini de üstad kendi üzerine alacaktı. Sevgili hatırası önünde şunu itiraf etmeliyim ki bu projeyi ben sabote ettim. Üstadın yeteneğine güvencim büyüktü. Israrı üzerine onun imzasıyla birlikte yan yana görünmek benim için elbette büyük bir şeref olacaktı. Bu arada ortak dostumuz Üstad Abdülhak Şinasi Hisar da durmadan beni teşvik ediyor. Bu pirandelleyen bir eser olacak. Yakup çok hevesli. Siz de himmet edin. Bir an önce ortaya çıksın diyordu. Ne var ki ben işi erteledikçe erteliyordum. Yakup Kadri Bey o sıralarda yoğun bir politikacılık içindeydi. Erenlerin bağından kuyumcu üslupçusu Fecri Ati'nin büyük nasiri şimdi her gün ulusa baş makaleler çarpıştırmaktaydı. Onun bu piyes sevdasının nedenini sezmiyor değildim. Herhalde yoğun politika atmosferinde ister istemez kısır konulara harcamak zorunda kaldığı kalemini ve beynini arada bir yaratıcılık alanına koşmak gereksinmesini duyuyordu. Belki de çok sevip saydığı sayın eşinin verdiği bir konuyu işleyip onun bir isteğini yerine getirmek istiyordu. Ulusun 15 gün kapatıldığı bir ara bu beklenmedik tatilden yararlanmak üzere beni derhal İstanbul'daki evine çağırdı. Ihlamur'da 3 katlı bir evde oturuyordu. Üst kattaki tek odayı da bir çalışma stüdyosu haline getirmişti. İşte ancak o gün bunca zamandır bu işi duraksatma nedenlerimi kendisine açıklamak zorunda kaldım. Hanımefendinin önerdiği tema muhakkak ki çok ilginçti. İlginçti de buna çok benzeyen bir tema tesadüfen Karl Sternheim adında ünlü bir Alman yazar tarafından bizden en az 40 yıl önce ve çok güzel bir şekilde işlenmişti. Bizim aynı konuyu işlemeye kalkmamız maazallah çalışmamıza bir intihal gölgesi düşürebilirdi. Üstad gerekçemi yeterli bulmadı. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olur. Biz de aynı konuyu kendimizce işleriz diyordu. Belki de haksız değildi. Sonra iş yine ortada kaldı. Bir süre sonra Ulus yeniden yayına başladı. Günlük gayeler ortasında proje büsbütün tavsadı, isabetli oldu. Sanat şahsi ve muhteremdirden kadro hareketine. Yakup Kadri'nin yazarlık anlayışında büyük çizgisiyle iki dönem ayırt etmek mümkündür. İlk dönem Fecri Atici dönemdir. Sanat sanat içindir ilkesini benimseyen bu gençlerin içinde Şahabettin Süleyman Bey gibi entelektüel ama yaratıcılık planında cılız ve kansız kişilerle yaratıcılık yanı güçlü genç istidatlar da vardır. Sanat şahsi ve muhteremdir sloganını ilkin bir ayet gibi benimseyen bu gençlerden ikisi sonradan bu kavanoz edebiyatının sınırlarını aşıp asıl kendi yeteneklerini bulacaklardır. Refik Halit ve Yakup Kadri. Yakup Kadri, Balkan Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı ve bu yenilgilerin ışığında dünyada oynanan büyük sömürü oyununu fark ettikten sonra, evet neden sonra birden uyanır. Garp emperyalizmasının kandan ve yağmadan gözü dönmüş kurt sürüleri, bütün vahşetiyle bizim zavallı ağalarımızın üstüne de saldırdı ve ortada ne edebi cemiyetlerden ne mukaddes sanat davalarından eser kaldı. O zaman artık bütün acı sarahatiyle anladım ki istiklali uğrunda o derece ter döktüğüm sanat evvela bir cemiyetin, bir milletin malıdır. Sonra da nihayet bir devrin ifadesidir. Bunlardan tecrit edilmiş bir sanatın ne manası ne kıymeti vardır. Müstakil sanat, müstakil vatanda olabilir. Bunları yazan toplumcu ve devletçi kadro hareketinin önde üyelerinden Yakup Kadri'dir. Ama daha kadrodan çok önce İstiklal Savaşı'nın ilk günlerinde fil dişi kulesinden çıkıp ulusça şahlanışa katkıda bulunmak gereksinmesiyle Mustafa Kemal'in yanına koşan ilk yazarlardan biri olmuştur. Daha sonra mebus, sefir olarak mükafatlandırılışı, edebiyattan politikaya kayışı abartılı eleştirmelere neden olmuştur. Bu arada kendisinin de bazı gafları olduğunu burada belirtmek gerçekçilik borcudur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu soyadından da anlaşılacağı gibi Anadolu'nun eski bir derebeyi soyundan geliyordu. Ben şahsen bunun ayrı bir soyluluk onuru olduğunu sanmayanlardanım. Kendisi sayar mıydı bilmiyorum. Saymasaydı gözümde daha büyürdü. Çünkü ne çare ki insanoğlu kimin sülbünden geleceğini saptamak olanağından yoksundur. İçinde yaşadığımız düzende mutlu doğuşlar insanı birden mutlu koşulların içine atar. O koşulların büyük olanakları içinde geliştirir. Mutsuz doğuşlar ise mutsuzlukların içine. Behey Karamaca Bey. Eşitsizliğin doğuştan başladığı bu düzende mutlular hiç değilse mutsuzların ayıbını yüzüne vurmamak zorundadırlar. Çok ince, çok duygulu bir insan olan Yakup Kadri, kızgın bir anında olmadık bir gaf yapmış ve bu gaf da ona hayli pahalıya mal olmuştu. 1930'larda devrin genç edipleriyle giriştiği bir polemikte üstad onları kısırlık, zayıflık, bücürlük ve soluksuzlukla suçlarken, bütün bunlara neden olarak da bu kuşağın saman ekmeğiyle beslendiğini ileri sürmüştür. Saman ekmeği kuşağı bunu cevapsız bırakır mı? Ailesi bakımından Francala kuşağına mensup ama gönlü bakımından saman ekmeği yiyenlerden yana olan Nazım Hikmet hemen döşenmişti. Behey Karaboynuz gibi kaşlı, mukaddes apis başlı adam, Behey Karamaca Bey. Sen şiirin kamusuyla konuşuyorsun, ben asaletten anlamam, şapka çıkarmam konuştuğun dile, düşmanıyım asaletin, kelimelerde bile. Yer yer ölçüsüz saldırılara da yer veren bu hiciv şiirinin bir yerinde, satın aldın kendine İsviçre dağlarının havasını diye bir mısra vardır. Ben, iyi ki üstad İsviçre dağlarının havasını satın alabilmiş, alabilmiş de hastalığını yenip bu kadar yıl yaşamış, yaşamış da gençlik hatalarını görüp onları düzeltme olanaklarına kavuşmuş derim. Zoraki diplomat. Yakup Kadri'nin hayatı o dönemdeki çoğu Türk aydınlarınki gibi hayli çalkantılı ve bazen de çelişkili görünür. Bence bu çelişkilerden en önemlisi bu kadar ince, otodidakt olmasına karşın kendini bu kadar iyi ve kültürlü yetiştirmiş, sanatçı ve yaratıcı mizaçta bir insanın yaşamının büyük bir bölümünü politikada, gazetecilikte, diplomaside tüketmiş olmasıdır. Onun Ulus'un baş makale sütununda yaptığı, Tiran veya Lahey elçiliğinde yaptığını, onun mecliste yaptığını sıradan herhangi bir gazeteci, bir diplomat, bir mebus da pekala yapardı. Nitekim yapıyor da. Ama o dünyaya başka bir şey için gelmişti. Romancıydı. Bizim ortama oranla bir Thomas Mann niteliğinde sayılabilirdi. Çok ilginç dönemlerin yakın tanığı olarak Türk toplumunun seviyeli bir kronikçisi olabilirdi. Oldu da. Şahsen onu döneminin en güçlü romancısı sayarım. Hatta Abdülhak Şinasi Hisar'dan, Halide Edip Adıvar'dan da önde. Siz aynı kanıda değil misiniz? Her gece saat 9'da. Maden işçiliği mi daha ağırdır yoksa tiyatro sanatçılığı mı? Elbet maden işçiliği. Ama tiyatro sanatçılığı da insanı yıpratma bakımından ağır işçilikten aşağı kalmaz. Tiyatro sanatçısı kadar kendini işine tüm gücü, tüm hücreleriyle veren az insan vardır. Onun sermayesi sinir sistemidir. Sanırım Dumas söylemiş, tiyatro oynamak her gece yüzlerce insanla aşk randevusu olmaya benzer diye. Yalan da değil. Sahneye çıkmadan önce sanatçıları görmelisiniz. Canlılıkları birden artar, gözleri parlar, yerlerinde duramaz olurlar. Bütün enerjileri seferber olmak için sanki sahne zilini bekler gibidir. Yarışa başlayacak cins atlara benzerler. Perde açılıp binlerce mumluk spotların ve yüzlerce çift gözün üzerlerine çevrilmesiyle voltajları büsbütün artar. Nabızları yüzün üstünde vurmaya, tansiyonları normalin çok üstüne fırlamaya başlar. Sahneden salona sirayet eden büyünün sırrı da işte bu yoğun yaşamdadır. Tiyatro sanatçılarının yaşam öyküsüne bir göz atın. 60'ını aşan oldukça azdır. Çoğunluk dünyadan genç yaşta ayrılır. Bu belki de yüksek voltajlı yaşamanın bir kefaretidir. Yıpratıcı bir mesleğin önünde sonunda bünyeleri yakması, yıkması sonucudur. Yıpratıcı bir meslek. Verem en çok sanatçı alan bir hastalık olarak bellenmiştir. Molière'i o hastalık götürmüştü. Bizim muvahitlerimizi 36, küçük Kemal'imizi 34, Suavi Tedümüz'ü 42 yaşında götüren de yine o oldu. Böbrek iltihabı da çok sık görülen tiyatrocu hastalıklarındandır. Hazım Körmükçümüzü 46 yaşında böyle yitirdik. Neyire Neyir 47 yaşında, Talat Artemel 47 yaşında, Nevin Sevval 40 yaşında, Perihan Yanal 32 yaşında, Yaşar Özsoy 52 yaşında, Cahit Irgat 57 yaşında, Asaf Çiğiltepe 33 yaşında çeşitli hastalık ve nedenlerle öldüler. Avni Dilligili 63, Ulvi Uraz'ı 52, Reşit Baran'ı 53 yaşında kalp sekteleri aramızdan kopardı. Tiyatro sanatçılarının bu kahırlı yaşamını görüp onlara 5 yılda bir yıl yıpranma zammı sağlamış olanlara kadir bilirliklerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek yeridir. Ama aslında bu zam 5 değil 3 yılda bir verilse daha da yerinde olur. Çünkü tiyatro sanatçılarımız hastalık, yorgunluk nedir bilmeden her gece saat 9'da perdenin açılması için hazır sıhhatlerinden yiyen özverici insanlardır. Tiyatro kulisleriyle az çok ilişkisi olan herkes bilir ki bir yurttaşı doktor raporu ile 15 gün evde yatıran bir zatürre bir sanatçıya uğrasa hiç de aynı itibarı bulamaz. Gün boyunu yatakta geçiren zatürreli sanatçı akşam 8'de bir doping iğnesi yer, yine sahnedeki yerini alır. Oyun bitince yine yatak döşek yatar. Ertesi akşam yine sahnedeki yerindedir. Ateş kırkı bulur, o rolünü aksatmadan, hatta bazen ateşin etkisiyle daha da güzel oynar. Tiyatro eşittir terapi. Tiyatro terapidir lafını bir yerde yabana atmamalı. Sahne çoğu zaman dertlerin, mızmızlıkların, ruhi dağınıklıkların bittiği yerdir. Orada insan derlenir, toparlanır. Bir role konsantre olmak organizmaya da bir çeki düzen verir. Oyunun aksiyonu hastalığınızı, dertlerinizi, sinirliliklerinizi de süpürür götürür. Sahne bir tiryakiliktir. Hasta sanatçının her şeye karşın kendini saat 9'da sahneye atmak isteyişi biraz da bundandır. Sanki sahnede insana ölüm gelmez gibi bir inancı vardır. Bu inanç boşuna da değildir. Ölüm oranı çok yüksek bir meslek olmasına karşın sahnede ölen oyuncu şaşılacak kadar azdır. Sevilen bir sanatçı. Şehir tiyatrosunun sevilen sanatçılarından Rauf Ulukut da sahnede değil yatağında öldü. Ama ölümünü çabuklaştıran kaza sahnede olmuştu. Ulukut, İstanbul'u seyircilerin çok iyi tanıdığı ve sevdiği eski tiyatrocularımızdandı. 1937'de Beyoğlu Halk Evi'nde başlayan amatör tiyatroculuğu kısa zamanda profesyonelliğe dönüşmüş ve Rauf önce Sadi Tek'le, Muhsin Sabahattin'le çalıştıktan sonra uzun yıllar Muammer Karaca ile oynamış, daha sonra da İstanbul Şehir Tiyatrosu'na geçmişti. Burada oynadığı unutulmaz kompozisyonlar arasında Biraz Gelir Misiniz'deki Mateh Usta rolü, Fazilet Eczanesi'ndeki Tapucu Rafet rolü, Musaipzade oyunlarındaki çeşitli kompozisyonları sayılabilir. Rauf Ulukut uzun yıllar sahne sempatisiyle, sanat yetenekleriyle yüz binlerce seyircinin takdirini kazanmış bir komedi sanatçısıydı.